أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bu bölümde kulliyat-ı hems, beş kulli kavram üzerinde durulacak. Şimdi bizim bu mefhumlar, o kulli mefhumlar ki zihnimizde var, bunların tatbik alanları, mesela her mefhumun bir tatbik edildiği alan var. Örneğin mesela kitap bir mefhumu kullidir. Bir de bunun tatbik edildiği alan var. Mesela yine beyaz kavramı bir mefhumu kullidir. Tatbik edildiği alan var. Mesela kağıt beyaz oluyor mesela. Siyah kavramı keza öyle. Yani her mefhumu ki zihnimizde var, bunların bir tatbik edildiği alan var. Bunlar fertleri. Bunların fertlerine tatbik şekli değişiyor. Bazı kulli kavramlar var ki onlar tatbik edildiği fertlerin, alanın zatını bize beyan ediyor. O tatbik edildiği alanın zatını oluşturuyor. Bazı kulli kavramlar var ki tatbik edildiği alanın sıfatını bize beyan ediyor, onun özelliğini beyan ediyor. Mesela kendimizden yola çıkarak bu konuyu irdeleyelim. Örneğin biz insan kendimize ele alalım. Biz insana tatbik edilen birçok kavram var. Mesela bize eğer desek canlı, canlı kavramı bize tatbik olunuyor. Ki insan canlıdır. Yani gerçekten bir karşılığı var insanda. Keza eğer desek mesela insan taaccüp eden bir varlık, taaccüp etmek. Bu da insanda gerçekten bir karşılığı var. İnsan gerçekten taaccüp eden, gülen bir varlıktı mesela. Ya örneğin bizim düşünmek, düşünen varlık. Yani akletmek, insanda akıl denilen bir karşılığı var. İnsan akleden, düşünen bir varlıktır. Yani insan için denilse insan canlıdır, doğrudur. İnsan düşünendir, doğrudur. İnsan konuşandır, doğrudur. İnsan gülendir, doğrudur. İnsan az edeyim ki beyazdır, doğrudur. Siyahtır, doğrudur. Esmerdir, doğrudur. Bunlar hepsi görüyorsun ki insanda karşılık buluyorlar. Yani insan fertlerinde bu kavramların karşılığı var, tatbik edilenler. Şimdi bu tatbik edilen bu kavramlar ki insanın fertlerine tatbik edilirler, bunların tatbik edilme şekline bakalım bir de. Bir takım kavram var ki tatbik ederek insana, onu aldığımızda insan yok oluyor. İnsanı yok ediyor. Mesela diyelim ki canlılık kavramını. Eğer insandan canlılığı alsak insan diye bir şey kalır mı ortada? Kalmaz. İnsan yok oluyor. Geldiğinde insan var oluyor, insanın ferdi. Gittiğinde insan gidiyor. Ya mesela akıl, mesela akıl etmek, nutku. İnsandan alındığında insan yok oluyor, geldiğinde insan var oluyor. Ya mesela diyelim ki cisim varlığı, insan bir cismi var, bedeni var, hacim var. İnsan cisimdir. Cisim insandan alındığında insan yok oluyor, insana verildiğinde insan var oluyor. Ama eğer mesela diyelim ki beyaz rengini alalım insandan. Bir insana diyelim ki bunun rengini beyazlıktan çevirelim. beyazı devirince bunu bir tedavi yaptık. Bir şekilde beyazını siyaha çevirdik. Veya siyahı beyaza çevirdik. İnsanlık yok oluyor mu? İnsanlık kalıyor. Belki yine aynen insandı. Beyaz gelmesiyle insanlık gelmiyor, gitmesiyle insanlık gitmiyor. Şimdi o kavramlar ki onların gelmesi varlığı o nesneyi var ediyor. Gitmesi de o nesneyi yok ediyor. Bu kavramlar demek ki onun zatını beyan ediyor. Bir şey neyle var olur, neyle yok olur? Zatıyla. Eğer bir kavram bir şeyin zatı ise veya zatının bir parçasıyla bir varlığın yok etmenin yolu nedir? O varlığın zatını yok etmek veya zatının bir parçasını yok etmek. Her bir varlığın zatını yok ederse veya zatının bir parçasını yok ederse o varlık yok olur. Bir varlığı da var etmek için gerek onun zatını ve zatının parçalarını bir araya getiresin ki o var olur. Ama vasıflar öyle değil, vasıflar değişendir. Mümkündü mesela bir gün bu vasıfta olsun, bir başka gün başka bir vasıfta olsun. Bir fert bu vasıfta olsun. Vasıflar öyle değil ki onların gelmesiyle o şey var olan gitmesi yok olur. Vasıf sadece bir özelliktir. Bu özellik olur veya olmaz. Kalıcı olur veya geçici olur, fark etmez. Demek ki eğer bir kavramı bir şeye nispet verdiğimizde o kavram o şeyin zatını hala bütünü olarak veya zatının bir parçasını bize anlatıyor ise o kavram nedir? O kavrama zata, onun zatını beyan eden kavramdır. O mefhuma zati mefhum denilir. Ama eğer bir kavram geldi bir şeyin zatını değil de vasıflarını beyan etti, ona onun vasfını kaydı beyan eden zati olmayan kavramdır. İşte bu kulliyat-ı hems, beş kulli, işte bu zat ve vasfa ait olan kavramlardır. Yani bir kulli kavramların bir kısmı o ki mutlaka zatı beyan eder, bir kısmı da vasfı. Zatı ve vasfı beyan eden kavramların toplamı beş tanedir. Çünkü zatı kavram ki bir kavram ki zatı beyan ediyor. Ya zatın tamamını beyan ediyor. Buna tür denir. Mesela insan kavramı insanın zatının tamamını beyan ediyor. İnsan deyince insanın zatında ne varsa hepsi bu kavram içerisinde var. Buna tür, nev ya da Arapça Farsça nev denir tür. Eğer zatın tamamını değil, zatın bir parçasını beyan ediyorsa, zatın parçasını. Zatın parçası da iki çeşittir. Ya bir parçadaki sadece bu türe, yani bu mahluk, bu varlığa aittir o parça fakat bunda var, başkasında olmaz. Veyahut da bir parçadaki bu parçayı başkasıyla da paylaşır. Misal, örneğin canlılık, canlı olma hayvaniyet. İnsanın zatının bir parçasıdır. Ama öyle değil ki insana özgü olan. İnsan dişi varlıklarda da canlılık var. Diğer hayvanlar da canlıdırlar. Değil mi? Dolayısıyla o parçayı ki başkalarıyla ortaktır, o parçaya zata ait cins denilir. Ona cins kavramı denilir. Yani bu cinstir. Yani bunun cinsidir. Hem bunda var, bu türün cinsidir. Hem bu türde var, hem başka türlerde var. Buna cins denilir. Ama eğer zatın bir parçası ola ki sadece bir türde bulunan, diğerlerinde bulunmuyor ama zatın parçasıdır, ona da fasıl denilir. Mesela diyelim ki natıkiyet, o akletmek insanda mesela. Akletmek insanın zatının bir parçasıdır. Ama sadece insanda var. İnsan dişi, diğer canlılarda bu yoktur. Bu da ki geldiğinde insanı var ediyor, gittiğinde insan yok ediyor. Dolayısıyla zat parçası da var, insana özgü zat parçasıdır. O özgü zat parçasına da denilir fasl. O zaman demek ki zatı beyan eden kulli kavramlar üç tane oldu. Bir, zatın tamamını beyan edirse tür nev diyoruz ona. Zatın başkalarıyla paylaşılan ortak parçasını beyan ediyorsa ona cins deniliyor. Zatın özgü parçasını beyan ediyorsa ona da fasıl. Çünkü zatı beyan eden parçalar da bu üçünden dışında olamaz. O zaman demek ki zata ait mefhumlar üç çeşidi olur. Ya tür, ya cins, ya da fasıl. Bu üç. Gelelim vasfa, özelliği beyan eden kavramlar. Özelliği beyan eden kavramlar da iki kısma ayrılır. Ya sadece bir türe mahsus özelliktir. Örneğin gülmek. İnsana ait bir özelliktir. İnsan dışında olmaz. İnsan dışındaki canlılar gülmüyorlar. İnsanın bir vasfıdır. Zat dışındaki arez bana deniyor. Arezi has. Özel arez. Yani özel vasf. Bir vasfı beyan eden bir zatı beyan etmiyor. Arezdir. Yani vasıftır. Ama özel arezdir. Aynen o özel parça gibi. Buna arezi has, özel vasf, arez denilir. Ama eğer bir vasıf oldu ki buna özgü değil, başka şeylerle de paylaşır. Örneğin yürümek. İnsan için yürümek bir vasıftır. İnsanın vasıflarındandır. Yürüyen fakat insan değil ki. İnsan dışındaki diğer canlılar da yürüyorlar. Dolayısıyla yürümek insanın arezidir, yani vasfıdır. Ama özel vasfı değil. Bu da umum vasıf. Buna arezi umum denilir. Umum arez ki, dolayısıyla arz edeyim ki, o halde vasfı beyan eden külli de iki kısım oldu. Ya özel arez, özel vasıf veyahut da genel vasıf, umum vasıf, umum arez. Bu da iki, oldu beş. Demek ki bizim zihnimizdeki olan kavramlar bu beş gruba ayrılırlar. Çünkü bu zihnimizdeki olan kavramlar bireylere tatbik edildiklerinde bu beş durum dışında değiller. Ya tatbik edildiği alanın tamamı zatını beyan ediyor, bizim zihnimize çağrıştırıyor, bu olar tür. Zatın bir kısmını çağrıştırıyor, ortak kısmı çağrıştırıyorsa olar cins. Zatın özel kısmını çağrıştırıyorsa olar fasıl. Zatı değil, vasfı da çağrıştırıyor ise, genel vasfı çağrıştırıyorsa olar arazi, umum, genel araz, genel vasfı. Özel vasfı çağrıştırıyor ise olar arazi has, özel arez, özel vasıf. Dolayısıyla beş tane kavram ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla diyor ki, biz zihnimizdeki bu külli kavramları tatbik edildikleri alanlara baktığımızda bu beş kategoriye ayırıyoruz. Beş gruba ayırmış oluyoruz. Zihnimizdeki kavramların fertlerine tatbik edilme şekli bu beş kısımdan birisidir. Beş türden birisi diyor. Kulliyat-ı hems. Buna kulliyat, beş kulli denilir. İsa-ı de buna diyorduk değil mi? Bir şeyde okumuştuk İsa-ı buna aynı zamanda Aristo demişti İsa-ı Vuci. Kulliyat-ı hems, ehdaf-ı, burada hedefleri nedir? Aşnayı ba envay-ı kulliyat-ı pencigane. Bu beş kullinin çeşitlerinden tanışmak. Beyan-ı numunehayı berayı her yekez kulliyat-ı pencigane. Bu beş kullinin her birisine örneklerle anlatabilmek. Tarif her yekez kulliyat-ı pencigane. Bu kullileri tanımlamak. Tanımlamak, tanıtmak. Beyan-ı tefavud-ı her yekez kulliyat-ı pencigane. Bunların birbirine farklılıklarını anlatmak. Cislucu karbur da her yekez kulliyat-ı pencigane. Bunların kullanım alanlarında bir araştırma yapmak. Bu beş hedefi burada hedefliyoruz. Kulliyat-ı hams. Şimdi kulliyat-ı hams bize anlatıyor. Diyor ki, berayi aşinayı ve her çizi, her şeyi de bilmek için. Her şeyi bilmek için. Kah insan bir beyanı, hakikat ve vakiyeti on mi perdazar. Bir şeyi bilmekte bazen onun hakikatini bulmaya çalışıyoruz. İnsan nedir? İnsanın hakikatini anlamaya çalışıyoruz. Cin nedir? Melek nedir? Akıl nedir? Ruh nedir? madde nedir, enerji nedir? Hep bu çünkü sorular soruyoruz bunları. Bu nedir sorusunu sorduğumuzda ne istiyoruz bu sorudan? İstiyoruz ki bunun hakikatini bilelim. Yani bunun hakikati nedir? Zatı nedir? Yani bu nasıl meydana gelir? Neyle meydana gelir? Bunu var eden unsurlar nedir? Bunu var eden parçaları bulmaya çalışıyoruz. Aynen mesela diyelim ki sanat, sanayi ürünlerinde bir araba nasıl meydana gelir? Arabanın ana parçaları olmadan olamaz. Araba nedir dediğimizde ilk başta biz arabayı var edebilen ana unsurları nedir? Araba motordan oluşuyor, gövdeden oluşuyor, tekerlekten oluşuyor. Bunlar arabanın parçalarıdır. Ama arabanın rengi, arabanın mesela beyaz olur, siyah olur, sarı olur, kırmızı olur. Velhasıl arabanın renkleri. Şimdi biz diyor ki bazen bir şeyin hakikatini bilmeye çalışıyoruz. Ve onu tanımlarken hakikatiyle tanımlıyoruz. İnsan nedir sorusunu soran da insanın oluşturan o ana parçalar, onu var eden zatını oluşturan şeyleri anlamaya çalışıyoruz. Ve kah ezrahi beyanı avsaf ve bijegi on bir guneyi bir on aşna mişemet. Bazen de hakikatini bilemiyor. Ama vasıfıyla, onun özelliğiyle bir şekilde onu anlamaya çalışıyoruz. Örneğin mesela diyorum ki akıl nedir? Vallahi diyor ki aklın hakikatini anlayamıyorum. Ama bir şeydir ki özelliği budur ki bize düşünmeyi sağlıyor. Düşünmek özelliği, onu özellikle tanımaya çalışıyor. Akıl nedir? Diyor aklın hakikatini anlayamıyorum, çözemiyorum. Onu var eden unsur nedir? Onun özü tözü nedir bilmiyorum. Ama özelliği budur ki insana düşünme kabiliyeti veriyor. Ama arz edeyim ki bazen de bir şeyin nedir? Tam mesela diyelim ki hakikatini analiz ediyoruz, çözüyoruz mesela. Benaberin der her çizi hakikati vücud daret ve avsaf. Diyor madem ki böyledir, yani biz bir şeyi hem bazen hakikatiyle, zatıyla analiz etmeye kalkıyoruz. Bazen de vasıflarıyla analiz etmeye kalkıyoruz isekse, demek ki her şeyin bir hakikati var, bir de vasfı. Her şeyde iki tane boyut var. Bir o şeyin hakikatini oluşturan boyut, bir de o şeyin özellikleri, vasıfları, azide nitelikleri, bunlar var. Bi hemin delil mentiqiyan kullira iptida bizzati ve arazi taksim mikunen. Bu yüzden diyor ki kulli kavramlar. Yani biz bir şeyi analiz ederken de neyle analiz ediyoruz? Kavramlarla. Yani mesela diyelim biz insanı anlamaya çalışıyoruz. İnsanı anlarken ne yapıyoruz? Yani insana tatbik edilen kavramları birer birer bulmaya çalışıyoruz. İnsanda ne var? İnsanda ne, hangi kavramlar var? Dolayısıyla mesela biz onun insanın ya zatına tatbik edilen kavramları, kullileri bulmaya çalışıyoruz veya da vasfını. O zaman demek ki arz edeyim ki kulli kavramlar, yani bizim bu eşyadan aldığımız zihnimizdeki bilgiler, kulli bilgiler iki kısma ayrılıyor. Bir, zatı beyan eden kulliler, onlara zatı kavramlar, zatı kulliler denilir. Bir de vasfı beyan eden kulliler, özelliği beyan eden kulliler, onlara da kulliye erezi, arez. Arez yani ne? Yani vasıf. Bunun Türkçe karşılığı, zatın karşılığı töz. Arz edeyim ki arazın karşılığı ilenek, ilinek derler bu yeni felsefe dilinde, mantık dilinde. Töz, bir şeyin tözü yani zatı. Bir şeyin ilineki yani o şeyin vasfı ve arazi. Arz edeyim ki şimdi zatı kavramlar o zaman nedir? Zatı kavramlar odur ki bir şeyin ana, onu var eden, onun varlığını oluşturan parçalardır. Şimdi peki hangi kavramın bir şeyin zatı, bir kavramın, bir zihnimizdeki bir şey, bilgi var, bir mefhum var. Bunun bu şeye nispeten zata mı ait olduğunu, vasfına mı yönelik olduğunu nereden bileceğiz? Nereden bileceğiz diyor. Bir takım özellikleri var. yani zatın teşhisi, zatı kavramı, arezi kavramından ayrışmadaki teşhis ölçüsü nedir? Bir takım ölçüler var. Bir ölçü içinde kadar ben arz ettim. Neydi? O da o ölçü budur. Eğer bir kavram bir şeye verildiğinde var oluyorsa, gelmesiyle onu var ediyorsa, gitmesiyle onu götürüyorsa, bu gösteriyor ki bu vasıf değil, bu zattır. Ama eğer bir kavram bir şeye verildiğinde, az edeyim, onu da bir farklılık meydana getiriyor. Ama gitmesiyle onu yok etmiyor. Gitmesiyle farklı bir konumda o varlığını sürdürüyor. Gelmesi bir değişiklik meydana getiriyor ama gitmesi onu kökten yok etmiyor. Bu da olan arez. Bu bir özellik. Başka bir şey, az edeyim, başka bir özellik de şudur ki, mesela bir mefhumun, eğer bir mefhumun zatı, bir şeyin zatına ait ise, eğer bir kulli, bir varlığın zatını beyan eden kulli ise, o mefhumun, o kulli mefhumun, o şeye tatbik edilmede, yani o şeyde olduğunu beyan etmekte delile ihtiyaç yoktur. Öyle ki ben onu fark ettiğimde fark ediyorum, o da var. Yani bir şeyi, eğer ben bir şeyi anladığımda mutlaka onun, o mesela insanı anladığımda, insanı anladığımda ayrıyeten canlı olması için, ayrıyeten natık olması için delile ispat etmek için delile ihtiyaç yoktur. İnsanı anlamak aynı zamanda insanın canlı olduğunu, insanın natık olduğunu anlamak da demektir. Yani beyyin-i subuttur. Yani bu ayrıyeten bir şeyle, kanıtla ispatlamam gerekmiyor. Belki insanı fark ettiğimde mutlaka onları da fark etmişimdir. Hem ispatı delile ihtiyacı yoktur, hem de subutu, yani var olmasında başka, o zatın kendisi dışında başka bir sebebe ihtiyacı yoktur. Bunu biraz daha açayım mesela. Şimdi, bu önümüzdeki su var. Bu sunun, arz edeyim ki, sıcak veya soğuk olmasında vasıftır. Bu suyun kendisinin var olması, arz edeyim onun soğuk olduğunu veya sıcak olduğunun delili kanıtı olamaz. Eğer ben desem ki bu su soğuktur, siz bana sorarsınız ki soğuk olduğunu nereden biliyorsunuz? Kanıtlar mısın soğukluğunu? Bunun soğukluğu nereden kaynaklandı diye soru sorma hakkınıza sahiptir. Ben ayrıyeten o suyun soğuk olduğuna delil getirmeliyim. Demeliyim ki bu su soğuktur çünkü buzdolabındaydı. Buzdolabı da soğutuyor suyu, dolayısıyla soğumuştur. Buna, bu suya soğukluk vasfını hem suyun kendi varlığıyla kendisinin var olması tek başına onun soğuk olduğunu ispat etmiyor. Arz edeyim ki belki ona soğukluk vasfını başka bir şey vermelidir. Buzdolabı gibi. Suyun kendisinin var edici sebebi ayrıyeten onun, aynı zamanda onun soğukluk sebebi sayılmaz. Suyun kendisinin varlık sebebi nedir? Oksijen, hidrojenin belli bir konumda olmaları mesela. Ama soğuk olmaları, o konumda olmak onun soğuk olmasının sebebi değil. Soğuk olması için gerek ikinci bir delil, ikinci bir varlık devreye girmeli ki ona soğukluk vasfı versin. Aynen sıcaklık da böyledir. Çünkü bunun özelliği de diye suyun var edici sebebi aynı zamanda onun sıcaklık sebebi sayılmaz. Onun sıcak olmasını ispatlamak için ısıtıcı bir sebep de gerekiyor ayrıyeten. Diyeceğim ki bu su sıcaktır çünkü şimdi az edeyim ateşin üzerinden kaynar olarak önüme getirir. Dolayısıyla demek ki şey olarak, eğer bir mefhum bir şeyin vasfı ise, o vasfın hem kendisinin var olması ikinci bir sebebi gerektiriyor. Hem de icabında onu bilmek için ayrıyeten bir kanıt ortaya koymam lazım. Yani onun hem sabit olması, var olması ikinci bir sebebi meydana getirir, ihtiyacı var. Hem de onun bilinmesi için o ikinci sebebi de bilmem lazım. Tek başına suyu kendisini bilmem onu bilmem için yeterli değil. Ama gelelim arz edeyim ki suyun kendi zat parçalarına diyelim. Şimdi suyun varoluş parçaları su neyle oluyor? Diyelim ki yeni ilim keşfetti ki oksijen ve hidrojen, mesela iki tane Allah hidrojen mi, bir tane oksijen mi? Ben de artık hepsini tam bilmiyorum. Bunların bir belli şekilde bileşmesidir. Bu ikisi bileştiğinde su meydana geliyor. Şimdi suyun arz edeyim ki var edici sebebi aynı zamanda suyun parçalarının da var edici sebebidir. Suyu var eden parçaları arz edeyim ki meydana gelmesi için suyun parçalarının meydana getirilmesi ayrıyeten ikinci bir sebebi gerektirmiyor. Suyun kendisini var eden parçalarını da var etmiştir. Dolayısıyla suyun parçalarının ispatı, yani varlığının oluşması için ikinci bir nedene ihtiyaç yoktur. Suyu ne var etmişse parçasını da var etmiştir. Keza ben suyu anladıktan sonra ayrıyeten suyun şu parçalara sahip olduğunu anlamak için başka bir delile de ihtiyacım yoktur. Suyun kendisini kavradığımda aynı zamanda parçalarını da kavramışım demektir. Yani hem bilmekte başka bir sebebe, bir delile ihtiyaç yoktur. Hem varlığın oluşmasında. O zaman demek ki ne diyeceğiz? Zati kavramları tatbik edildiği zatlara hem varlığı ve hem varlığının bilinmesi artı başka bir delili gerektirmez. İkinci bir delili gerektirmez. Zata ait parçaları bir zatta olması ve bilinmesi artı bir delile ihtiyacı yoktur. Artı bir kanıta ihtiyacı yoktur. Zatın kendisi bunun için yeterlidir. Ama vasıflara gelince hem o vasıfların oluşması hem bilinmesi artı kanıta ihtiyacı vardır. Bu da zatı kavramları, zatı olmayan kavramlardan ayıran, farklılık ortaya koyan başka bir özellik olarak karşımıza çıkmış oluyor. Arz edeyim ki biraz konu ya galiba zihni yorucu bir şey oldu ama inşallah düşünseniz eğer tam manası yer anlatamadımsa tekrar ben bu konuyu izah edeyim. Eğer dediysenizse yeterli kitap üzerine tatbik edeyim siz bilirsiniz. Kitaptan tatbik edeyim eğer bakayım. Eğer yine de soru kalırsa ben bir daha anlatmaya çalışıyorum. Zati, kulliyiz. Zati olan kavram o kullidir ki aynı zat ve mahiyeti efradı hudes. Kendi fertlerinin mahiyetinin zatının ta kendisidir. Yani mahiyetini oluşturan zat onun ta kendisidir, aynıdır. Ve hakikati efrad bidun an paydar da mimanet. Onların olmazsa fertlerin hakikati varlığı kalmaz. Fertlerin zatını oluşturuyor, mahiyetini oluşturuyorlar. Ve gitmesiyle de o fertlerin varlığı yok olmuş oluyor. Bir hemin delil, bu birinci emareydi. Bu yüzden delil, mentiqiyan onlara mukavvime kulli minamen. Bu zatı kavramlara aynı zamanda kulli olan, mukavvim olan kulli diyorlar, mukavvim. Kıvamı oluşturan. Yani bir şeyin ayakta tutan, bir şeyin varlığını oluşturan. Bir şey mukavvim yani kıvamdadır. Nedir? Ayakta tutan bir şeyi var eder, kulli diyorlar. Manende insaniyet. Örneğin insaniyet, mesela diyelim Ahmet için insaniyet. İnsaniyet Ahmet'in tam manasıyla zatının tamamını oluşturuyor. İnsaniyeti alırsan Ahmet yok olur. İnsaniyeti verirsen Ahmet var olur. Berayı insan ki hakikat insan ve insaniyet olsun. İnsaniyetin insanlık olmak için ki insaniyet insanın bütün hakkının tamamı demektir. Ez bir şekihayi in kulli aneski. Bu kullinin yani zata ait olan kullinin özelliklerinden birisi budur ki kabili te'lil nist. Sebep getirmeye ihtiyaç yoktur. Te'lil yani illet sebep getirmek. Mesela eğer bir yerde insan var olmuşsa ayrıyeten insaniyetin ikinci bir sebebe var olması ikinci bir sebebe ihtiyacı yoktur. İnsanı var eden sebep aynı zamanda insaniyeti de var eden sebep. Yani ne mitvan fursit çıra hasen heyvan ya natıkas. Örneğin yani diyor ki sorulamaz ki hasen gibi insandır. Niçin canlıdır? Niçin natıktır? Yani burada artık hasanı var eden aynı zamanda canlılığını da var etmiştir. Natıklığını da var etmiştir. Bu ikinci bir var edici sebebe ihtiyacı yoktur. Hemçi hemli on bel efradeşiniz bir sureti hemli bedihiz. Ve keza bu kulliyi fertlerine tatbik etmek. Yani mesela hasanın canlı olduğunu, natık olduğunu bilmek ayrıyeten ikinci bir delile ihtiyacı yoktur. Ben eğer Ahmet'i bildimse bir varlık olarak bilmişim ki o bir canlıdır, o konuşan bir canlıdır. Yani iki boyutunda bilmişimdir. Hem insanı bildikten sonra ayrıyeten onun canlı olduğunu, natık olduğunu bilmek için başka bir çabaya ihtiyaç yoktur. Ve niyazmen istidlalle mübaşer. Mesela, mabidune niyaz bi istidlal ve her gune tevcihi. Mesela diyor biz hiçbir delile ihtiyaç duymaksın. Hiçbir tevcihe ihtiyaç duymaksın. Mitevanin bir koyayım hasen insanız. Hasan insandır. Hasan'ın insan olduğunu ispatlı. Ayrıyeten Hasan'ın varlığını bildikten sonra ayrıyeten onun insanlığının da insanlığın da onda olduğunu bilmeye bir başka delile ihtiyaç yoktur. Hasan'ı bilmek insanlığı da bilmek demektir. Hasan'ın varlığı insanlığın da varlığı demektir. Hasan'ın varlığı, canlılığın da var olduğu demektir. Natıklığın da var olduğu demektir. Dolayısıyla bunların ne objektif olarak parçaların o fertte olmasına, olması, var olmasında, o ferdin kendi sebebi dışında, varlık sebebi dışında başka bir sebebe ihtiyacı yoktur. Ve ne de o ferdi bildikten sonra o parçaların o ferde tatbik edildiğini bilmek için başka bir delile, istidlala, beyineye, şahide ihtiyacı yoktur. Belki onu bildiğimizde anlıyoruz ki o parçalar da orada mutlaka vardır ki onu bilmişiz. Yoksa o parçaları bilmediğimiz takdirde onu bilemezdik. Ben eğer Hasan'ı bir insan olarak bilmiş isem ise biliyorum ki Hasan canlıdır, natıktır aynı zamanda. Yoksa Hasan'ı bilmiş sayılmam. Keza eğer Hasan'ı bilmiş isem ise Hasan'ın insaniyetini de bilmişimdir. Yoksa bilmiş olmuş. O zaman diyemem ki biliyorum Hasan'ı. Ve aynı zamanda Hasan'ın arz edeyim ki natık olması, hayvan olmasını, canlı olmasının Hasan'ın var eden sebepten dışında başka bir sebebe ihtiyacı söz konusu değil. Hasan'ın varlık sebebi aynı zamanda bu parçaların da varlık sebebidir. Şimdi bu az edeyim zati olan kavramları bu şekilde anlamış olduk. Araziye de ben artık burada çünkü biraz şeydir diye konu ağırdır diye burada yetineyim. Araziyi gerçi anlattık ama bunun inşallah düşünmeniz için fırsat olsun. Biraz üzerinde düşünün ki zihniniz çok fazla yorulmasın. Yine ben hizmetinizdeyim. Eğer konu sizce tam aydınlanmadıysa biraz daha üzerinde duralım.
Bir örnek daha
versen sudan başka. Sudan başka bir başka örnek.
Masa olabilir mi? Mesela suyu Allah
yaratmış. Masa insanı. Masa mesela diyelim örnek verelim. Masa bir beşerin sanatsal bir varlıktır değil mi? Bizim yapmışız. Şimdi biz eğer masayı bildik, masanın şimdi parçalarını tahlil edelim. Masanın ayakları, masanın üstündeki bu parçaki yüzeyi, bunlar masanın ana unsurlarıdır. Değil mi? Masayı, asıl parçalar budur. Yani masayı var eden budur. Bir, yüzeydir, bir de ayaklardır. Ayaklar olmazsa, ayakları alalım, yere masa yoktur. Yere düşen bir tahta olur. Ayakları koyalım, bu tahta yüzey olmazsa yine masa olmaz. Demek ki masa olması için bu masanın en azından iki tane parçaya ihtiyacı var. Ana parça. Bir yüzey tahtası, bir de ayaklar. Dört tane ayak. Bu masa. Ama masanın bir de rengi var. Rengi şimdi bizim burada mesela diyelim ki kri renkli misal diyelim. Bunu biz başka renkli olabilir. Kırmızı da olabilir, sarı da olabilir. Mesela diyelim ki. Şimdi bu renk ise masanın vasfıdır. Şimdi ben eğer masayı varlığını fark ettimse, bildimse masa var. Demek ki ben neyi bilmişim aynı zamanda? Bu burada, bu yüzeyi ve ayakları da neydi? Bilmişim. Şimdi ben diyorum ki burada masa var. Sen de giren ki tamam masa var ama bir de bana ispat et ayakların olduğunu. Diyorum ki kardeşim burada ihtiyaç yok. Masanın kendisini bilmek, ayakların da varlığını bilmek demektir yani. Bir de ispat et masanın yüzeyi olduğunu. Buna ispata gerek yok ki. Bu masayı bildimse demek bunun yüzeyini de bilmişim demektir. Ve masayı var eden unsur önce bu parçaları var ediyor, sonra masayı var ediyor. Dolayısıyla nedir? Masanın var edici sebebi aynı zamanda parçaların da nedir? Var edici sebebidir. İkinci bir sebebe ihtiyacı yoktur. Ama renginde bu masanın rengi beyazdır dediğimde sen dersin ki ben diyeyim ki masayı bildim, rengini de bildim. Dersin ki masayı bilmekle rengi bilinmez. Masanın rengini, masaya beyaz rengini veren neydi? Diyeceğim ki buna beyaz boya vuruldu diye oldu beyaz. Beyaz boyayı ikinci bir sebep meydana geldi. Aynı masayı var etmek aynı zamanda beyazın da var edilmesi değil. Masayı var edersin sonra onu beyaza boyarsın. Demek ikinci bir iş yapılmış oluyor onun üzerinde. Dolayısıyla bu beyazlığın masaya ispatı, yani varlığı ikinci bir çalışmayı gerektiriyor. Bir, ve hem de onu masayı tek başına bilmek, onun beyaz, siyah, sarı renkte olduğunu bilmek değil. Belki ayrıyeten ona ikinci bir yani bilgi gerekiyor ki bileyim ki, mesela şimdi farz edelim ki, bize desinler ki kapı arkasındayız. Burada bir tane masa var. Tamam masa olduğunu anladık. Rengini biler miyiz? Yok. Rengini bilmek için bir de göstermeler lazım ki. Bunun rengi nedir? Beyazdır. Rengini bilmek için ikinci bir bakış gerekiyor. Sırf masanın kendisini bilmek, onun rengini bilmek demek değil. Niçin böyledir? Çünkü rengin var edici sebebi masanın var edici sebebinin dışında bir sebeptir. Dolayısıyla rengin varlığı da masanın varlığı dışında bir sebebe ihtiyacı var. Bilinmesi de masanın bilinmesi dışında bir gerekçeye, bir bilgiye nedir? İhtiyacı vardır. Bu masada verdiğimiz örnek bize yani zatıyla arazi yani vasıfı bize bir şekilde anlatmış oldu.
Merhumlar zihnimizde demiştik bir var olan merhumlar var. Zihnimizden ürettiğimiz hissiyatlarımız da vardı sonra hayal bir şeyler.
Zihnimizdeki kavramlarda ise bunu tatbik etsek mesela diyelim ki benim zihnimde şimdi zihnimizdeki diyelim bir sevinç kavramı. Bu sevinçli olmak hali bir varlıktır. Zihnimizde var. Şimdi bu biz verdiğimiz örneklerde bu zatların parçası da var. Neydi? Birkaç tane parçadan oluşuyordu. Mümkündü bir takım varlıklar olsun ki hiç parçası olmayan varlıklar olsun. Soyut varlıklar. Bu verdiğimiz varlıklar objektif varlıklar idi, maddi varlıklar idi. Maddi olan her varlık bileşimdir. Maddi olan her varlık nedir? Bileşimdir. Birkaç tane unsurun, birkaç tane parçanın bir araya gelmesiyle oluşturulan varlıklardır. Ama madde olmayan varlıklar, madde olmayan varlıklarda parça yoktur. Orada artık cins, fasl gibi iki parça söz konusu değil. Belki tek parçadır o da, tek şeydir. O onlardaki şey fakat türdür. Yani ne o biliyoruz. Mesela biz şeyi fark etmemiz, sevinci fark etmemiz için artık onun cinsi, faslı diye iki tane parçasını değil, sırf onun kendisini fark etmemiz. Yani bir şeyi, bir hakikati fark ediyoruz. O zaman bu parçası olmayan varlıkların birbirleriyle ayrışması da bütün zatıyla ayrışıyor. Yani sevinç, örneğin hüzünden ayrışımın, bunların bir insanın, bir aktan ayrışımı gibi fasıllarla değil. Belki bütün hakikatıyla. Sevinç bir başka hakikattir. Hüzün bir başka hakikattir. Bütün zatıyla birbirlerine ayrışıyorlar. Bunlar az edeyim ki burada artık cins, fasl diye üç parça söz konusu değil. Orada sadece türler var, nevler var ve bu nevlerin parçası yoktu. Bunlar soyut varlıklardır. Bütün zatlarıyla birbirleriyle ayrışıyorlar. Bu gibi konuları, bunların detayını inşallah ileriki felsefi kitaplarda göreceğiz ki mücerred varlıklar nelerdir, maddi varlıklar nelerdir, cinsler kaç çeşitli filan bunlar göreceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem.